doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Dünden bugüne Türkçemiz programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sebih Hatan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta programımızda Orta Asya'dayız, Kazakistan'da. Çok ünlü bir aşk destanı var ancak biz çok bilmiyoruz bu destanı. Bunu konuşacağız. Hocamız doçent doktor Gülcenat Kurmangaliyeva Ercilasun'da. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Gülcenat hocamız. Hocam biz destanlarımız deyince çok sayıda destanımız olduğunu biliyor. Hatta sayısını dahi bilmiyoruz. Orta Asya'dan da Kırgız Manas destanını biliyoruz ama burada Kız Cibek destanını bilmiyoruz. Adı ne anlama geliyor?
Kız Cibek, Cibek İpek demek. Kızın ismi İpek. Güzeller güzelliği kız İpek hakkında konuşacağız bugün.
Evet hocam, o Cibek, İbek bu İpek. Ses denkliği Türkçe'de herhalde Anadolu Türkçesiyle, Türkiye Türkçesiyle o Kazakistan'daki farktan kaynaklanıyor. Evet. Evet hocam, nedir destanın konusu, içeriği, üslubu?
Evet, Kazaklarda destanlar, çok sayıda destan var. Biz genelde onları kahramanlık destanları ve aşk destanları diye ikiye ayırıyoruz. Kız Cibek esasında aşk destanı olarak geçiyor. Fakat kendi içinde iki bölümden, ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde aşk destanı, devamında kahramanlık destanına ulaşıyor. Dolayısıyla Kız Cibek hem aşk destanı hem kahramanlık destanı. Kız Cibek deyince, Kız Cibek gerçekten bu olay tarihte olan bir olay olarak biliniyor. Kazak Hanlığı döneminde yaşanmış bir olay. Büyük ihtimal 16. 17. yüzyıllarda, belki de 18. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülüyor. Neden hayatta gerçekten böyle birisinin yaşadığı biliniyor. Neden öyle düşünüyoruz? Çünkü gerçekten destanda söylenen isimler, yerler, bunların hepsi tutuyor. Kız Cibek Kazaklarda bir güzellik standartı gibi, etiketi ya da bir güzellik abidesi gibi bir role sahip. Güzelliğini Kız Cibek gibi diye tasvir etmek hala günümüzde de, günlük hayatta da kullanılan bir tasvir.
Hocam destanla birlikte dilerseniz Kazak Hanlığı'ndan bahsettiniz. Kazakistan'ın tarihinden de mümkünse söz edelim. Ve destanı bu tarihsel süreç içerisinde değerlendirmenizi rica edelim.
Evet, Kazak Hanlığı'nı, Kazak ismi, Kazak Hanlığı'nın ismini 15. yüzyılda görüyoruz. Ama elbette Kazaklar 15. yüzyılda görmüyoruz. Kazaklar kendi tarihini Hunlardan, hatta Sakalardan, Hunlardan başlatıyor. Biz de Hunların, Göktürklerin torunlarıyız diye biliyoruz. Kazak Hanlığı hanlık olarak 15. yüzyılda kurulmuş. 15. yüzyılın ortalarında.
Ama milattan önce 5. 6. yüzyıl Alper Tonga'ya kadar dayandırıyor kendilerini, evet. Kazaklar. Evet hocam.
Öyleyiz. Şimdi destanda da bazı gelenekleri göreceğiz. Hunlarda olan bazı geleneklerin bu Kız Cibek'te de geçtiğini görüyoruz. Hatta sonrasında 19. 20. yüzyılın başına kadar bu geleneklerin devam ettiğini görüyoruz. Biraz destandan bahsettikçe tarihle de bağlantı kurmaya çalışacağım.
Hocam tarihsel zemin üzerine biraz daha soru sormak istiyorum size. Evet. Bu Çiçikağan ve Hohanye ikiye ayrıldığı zaman Asya Hunları, evet. Kazaklar hangisine kendilerini dayandırıyorlar? Çiçikağan'dan gelenlere mi, Hohanye'den?
Elbette biz Çiçikağan'ın torunlarıyız. Biz hiçbir şekilde daha önce, Hohanye'den önce hiçbir zaman Türk boyları kendi isteğiyle başka bir millete esir olmak ya da bağımsızlığını kaybetmemiştir. Dolayısıyla biz bu olayı Hohanye'de, kesinlikle Hohanye'nin yanında yer alamayız biz, çünkü Cici Kağan'ın torunlarıyız. Bağımsızlığımız için son damla kanına kadar mücadele eden halkın torunlarıyız.
Mutlaka hocam, öyle o yanındaki 1500 kişiyle Çin'e karşı, Hohanye'ye karşı büyük bir savaş vermişti. Çiçikağan'ı da analım burada. Hocam devam edelim.
Evet, bu Kız Cibek destanı dediğim gibi çok meşhur bir destan. Aslında 16 civarında nüshası bilinmektedir. 16 nüshası. Ama bunların içinde en çok bilineni Yusufbek Şeyhülislamoğlu'nun nüshasıdır. Diğer nüshalar da ona çok benzer, onun nüshasına. Yusufbek Şeyhülislamoğlu 1857 yılında doğmuş. Yani 19. yüzyılın ortasında doğmuş. 1936'da hayatını kaybediyor. Kendi deyimiyle Ben 23 yaşımda diyor Kızılcık'ı ilk olarak kağıda döken ben oldum diyor. Satırlara döken ben oldum diyor. Dolayısıyla 1880'lerde bunu yazdıysa, yazılı hale getirdiyse sonrasında yavaş yavaş birkaç yerde yayımlandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 1894 yılında Kazan'da yayımlanmış. Bunu bir Tatar Türk'ü yayımlamıştır. Ondan sonra 1900 yılında Rüspek Şeyhülislamoğlu kendi adıyla da Kazan'da yine yayımlamış. Bu da en meşhur nüshasıdır dediğim gibi. Bazı varyantlarında hafif farklar görebiliyoruz. Cübey'in babasının adı değişik olabilir, olayın seyri değişik olabilir. Ama genel olarak aşağı yukarı Rüspek Şeyhülislam'ın kaleme aldığı bu sözlü gelenekle nesilden nesile ulaşılan, aktarılan bu destanın bu nüshasını görüyoruz. Genel olarak olayın seyri Rüspek Bey'in söylediği gibidir. Evet, ne oluyor biraz destandan bahsedeyim dilerseniz.
Buyurunuz hocam, evet.
Evet, kıssayı Kızılcık hikayesi dediğimiz Kızılcık hikayesi neydi? Önce hikaye şununla başlıyor. Jagalbaylı diye bir boy var. Bu boy Karadeniz ile Hazar Denizi'nin arasında yaşarmış. Bazarbay diye bu boyun beyi var. Çok zengin. Zenginliği şöyle tasvir ediliyor. Altınıyla gümüşü 700 deveye yüklediğin zaman 700 deveyi alırmış. Sadece çayıyla şekeri 1000 devenin yükü eder. Yani böyle bir zengin. Zenginliğin haddi hesabı yok. Böyle bir Bazarbay diye boy beyi var. Bu Bazarbay'ın 3 hanımı 9 oğlu varmış. Ancak bir salgın hastalık sonucunda 9 oğlunu da kaybediyor. Kazaklarda da yine eski Türklerde olan gelenek, evet, oğlan, erkek çocuk çok önemli, soyun devamı olarak görülüyor. Hala böyle devam ediyor. Az önce dediğim Hunlardan beri devam ede gelen.
Hocam orada hatta bir zorunluluk var. Savaşa gidilecek, savaşılacak, evet.
Evet, dolayısıyla
yoksa Bazarbay, Türklerde kadın erkekten farksız.
Elbette, elbette çok, evet, önemli. Orada da, burada da göreceğiz bunu. Hiçbir zaman arka planda değil ama soyun devamı anlamında bunu söyledim. Dolayısıyla Bazarbay çok üzgün. 9 oğlunu da kaybetmiş. Bunun üzerine 6 hanım daha alıyor ve 80 yaşına gelmiş artık. Bir an önce erkek evlat sahibi olmak istiyor. Ve gerçekten tekrar Allah yüzüme güldü diyor. Bir nur topu gibi oğlum oldu diyor. Adını Tölegen koydum diyor. Tölegen'in kelime anlamı Türkçesine bakarsak ödenmiş, ödenmiş demek. Yani ben aslında bedelini ödedim diyor. Bedelini ödedim, Tölegen. Bedeli ödenmiş. Böylece Tölegen dünyaya gelmiş, o kadar güzel bir çocuk, nur topu gibi dediğim gibi. Görenler bir daha bakıyor, böyle mi yakışıklı olur? Yüzü melek gibi bir oğlan dünyaya geldi diyor. 9 yıl aradan sonra bir oğlu daha oluyor. Onun adını da Sansızbay koyuyor. Sayısız zengin demek Sansızbay. Böylece 2 oğlu daha oldu. Burada şeyi de görüyoruz. Kazaklarda beşik gertmesi geleneği varmış eskiden. Beşik gertmesi eskiden aslında ölen 9 oğluna beşik gertmesi yapmış. Onların başlık parasını da ödemiş. Ancak oğullar evlenemeden küçük yaşta ölmüş. Dolayısıyla diyor ki ben Tölegen'le Sansızbay'a bu sefer beşik gertmesi yapmayacağım. Artık kendileri büyüdükleri zaman bir kız bulurlar. Malım da çok şükür az değil. İstedikleri zaman o zaman veririm gereken başlık parasını diyor. Böylece Tölegen 16 yaşına geldiği zaman kız bakmaya başlıyor. Yalnız hiç kimseyi beğenmiyor. Tölegen kendisi de çok yakışıklı ama etrafındaki kızlardan hiçbirini beğenmiyor. Ona bakıyor, buna bakıyor. Kız bakma merasimleri düzenliyor. Yok, hiçbirini beğenmiyor. Derken bunların boyuna bir gün bir tüccar gelmiş. Diyor ki beğenmiyorsan ben sana diyor bir beğeneceğin kızı söyleyeyim diyor. Yayık Nehri boyunda buradan diyor 100 günlük mesafede şöyle şöyle bir boy var şekli. Bu boya gideceksin, orada oranın kızları çok güzel diyor. Böylece yanına 80 yiğidini alarak Tölegen yola çıkıyor. Gitmeden önce annesinin hayır duasını da alıyor. Yanına 250 tane at alıyor. Kız bakmaya gidiyor. O boya gitti. Uzun yolculuktan sonra ulaştı. Ancak yine beğenmiyor. Bakıyor bakıyor beğenmiyor. Bir de şöyle bir şey söylüyor. Kim bana kızını gösterirse ona bir at vereceğim diyor. 250 at getirmiş. Bir gün bakıyorlar 210 tane kız görmüş. 210 tane at gitmiş. Ya, ellerinde kalmış 40 tane. Yanındaki yiğitler diyor ki eyvah diyor 40 tane at kaldı sadece, ne yapacağız? O sırada Karşıga diye meşhur bir şair geliyor. Bu Karşıga Jibek'in akrabası, uzaktan akrabası karşıya durumu arz ediyorlar, böyle böyle söylüyorlar. O da diyor ki ben işte Jibek'i bir göstereyim, Jibek'i kesin beğeneceğini biliyorum diyor. Bunun karşılığında karşıya iki at veriyorlar. Karşıya diyor ki yalnız buradan daha uzun bir mesafeye gitmemiz lazım, bir mesafeye. Beraber karşıganın Jibek'in köyüne doğru gidiyorlar. Jibek'in köyüne gidiyorlar ama bir türlü ulaşamıyor. Yolda gördüğü kızları Jibek sanıyor. Bu mu diyor, çok güzel ama değil. O mu değil, bu kız mı? Orada tabii çok uzun uzadıya destanda tasvir ediliyor. Bu kız şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Fakat Jibek değil. Yani velhasıl Jibek'e ulaşması epey uzun sürüyor arada. Jibek o sırada tabii konar göçer hayat. Jibek'in boyu da bir yere göç etmek üzereymiş. Yolda görüyor faytonun içinde. Karşı yanına yaklaşıyorlar. Yüzünü bir gösterir misin diyor. Jibek de bu arada oranın boy beyinin kızı. Babası yine hükümdar orada. 6 oğlu olan, tek kızı olan.
O da soylu yani.
O da soylu. Çok asil bir aileden geliyor. Çok güzel, güzelliği öyle bir tasvir ediliyor ki. Çok da ne diyelim şimdiki moda tabirle havalı mı diyelim.
Evet.
Yanına yaklaştırmıyor.
Hocam nasıl tasvir ediyor? Ay yüzlü mü diyor?
Ay yüzlü diyor. Belinin inceliği diyor. Tel gibi diyor. Nasıl kopmamış diyor. Tel gibi diyor. Yüzünün beyazlığı diyor. Kağıt gibi diyor. Yanaklarının alı ak tavuğun kanı gibi diyor. Destanda geçen tabirle. Dudaklarının inceliği, küçüklüğü bir vişne gibi diyor. Bir dudakları var diyor. Kaşları kırlangıcın kanatları gibidir diyor. Saçlarının uzunluğunu tasvir ediyor. Evet, Jibek dediğim gibi öyle hemen öyle kendini gösterir misin deyince göstermiyor. Hatta Karşıgaya dediği laf da çok önemli. Fayton dışından konuşuyor Karşıgaya. Duydum ki diyor beni diyor iki ata diyor satmışsın diyor. Sana diyor iki ata sattıysan diyor başındaki sarığını al kendine kefen yap diyor. Utan diyor, öl diyor, utancından öl diyor beni iki ata sattıysan diyor. Karşıga da hayır satmadım, öyle bir şey yok diyor. Sadece Tölege'nin arkadaşlarıyla arkadaş oldum, bana hediye ettiler diyor. Sonunda çok dil döktükten sonra bir kendini göster ne olursun diyor. Peki diyor göstereceğim diyor ama sadece şöyle faytonun kapısını aralıyor. Kendini bir gösteriyor işte güneş gibi karşısına bir çıktı, bir parladı, bir ışın tekrar kapatıyor, bu kadar. Çünkü çok kendinden emin, çok asil. Tölegen'le öyle atışmaları oluyor. Tölegen de hemen çok beğeniyor tabii, o ana aşık oluyor fakat belli etmek istemiyor. Ağırdan almak istiyor. Bir kusur bulayım diyor, kusur bulamıyor. Fakat yine de ağırdan almak istiyor. Kız Jibek de çok kendinden emin. O da pek oralı olmuyor. Sen diyor nereden gelmişsin, kimsin ki diyor. Tölegen diyor ki benimle konuş da bir arıza çıkmasın diyor. Arıza çıkarsa sana çıkar diyor. Benim burası benim yurdum, burası benim elim diyor. Bu şekilde bir ilk başta böyle bir atışma gibi diyalog oluyor.
Hocam buradaki bu figür... Diğer destanlarımızda da geleneğimizde de işte Dede Korkut'ta da görülen figürle örtüşüyor. Öyle kız almak kolay değil.
Evet evet öyle. Bu hakikaten evet diğer birçok destanla böyle benzerlik arz ediyor. Öyle sonra özellikle hocam. Güzel olunca böyle. Ondan sonra neyse ama sonunda Jibek de o sırada 14 yaşındaymış, etkileniyor Tölegen'den, etkileniyor. Sonrasında bu söz atışmasından dolayı, burada da atışma, sözlü atışmanın, doğaçlama atışmanın önemini görüyoruz. Tölegen de gidip Jibek'in babasıyla konuşuyor. Orada güzel konuşmasıyla, asil tavırlarıyla, işte kalkmasını, oturmasını bilen, zengin, iyi bir aileden geliyor. Dolayısıyla kendisini damat olarak kabul ettiriyor. 3 ay orada nişanlı gibi kalıyorlar. Orada konuşuyor Jibek'le, daha fazla konuşma fırsatı oluyor. 3 ayın sonunda diyor ki köyüme döneyim. Tabii çünkü henüz bir düğün olmadı burada nişanlı gibi. Artık düğün hazırlıklarını yapalım, aileme söyleyeyim vesaire. Bu şekilde gelip alalım diyor. Derken Tölegen'in ayrılacağı gün, işte yola çıkacağı zaman Jibek rüya görüyor. Bu da destanlarda tabii çok gördüğümüz bir motif. Kötü bir rüya görüyor. Yengesine bunu yorumlamasını istiyor. Ve diyor ki Tölegen'e yolda başına bir şey gelecek, gitmesin diyor. Tölegen'e diyor ki gitme ne olursun işte gitme. O da diyor hiç merak etme diyor. Bahar ayı geldiği zaman, bahar aylarında göçmen kuşlar misali ben de geleceğim. Oradan damat olarak gelip seni alacağım, köyüme götüreceğim diye böyle gidiyor. Burada ayrılıyorlar. Tabii burada bir başka figür devreye giriyor. Bekecan diye bir adam var. Bu Bekecan da Jibe'ye son derece fena halde aşık. Tölegen'den dolayısıyla hiç hoşlanmıyor. Ve yanındaki yiğitleriyle beraber Tölegen'i nasıl ekarte edebiliriz, nasıl yok edebiliriz diye planlar yapıyorlar. Tölegen dönüyor, yalnız kendi ailesine dönmeyi başarıyor, dönüyor. Döndükten sonra ilkbaharda Jibek'e söz verdiği üzere yola çıkmak istiyor. Babası diyor ki, oğlum sonbaharı bekle. Sonbaharda yanına yiğitleri veririm vesaire, bütün hazırlıklarına, malına gider alırsın diyor. Ancak Tölegen aşık, babasını dinlemiyor. Söz vermiştim, baharda gideceğim diyor. Babasıyla arasında böyle bir anlaşamama durumunu görüyoruz. Hatta babası ona hayır duası vermiyor o anda. Hatta çok kızıyor, beni dinlemeden bir kız için gittin mi, bu kadar emeğin boşa mı sarf etti gibi. Burada hani büyüklerin sözünden çıkmamak lazım, hayır duası almak lazım gibi o motifleri de görüyoruz. Böylece yola çıkıyor. Yolda da çok uzak bir yer, çölden de geçmesi lazım. Kosoba diye bir göl var. Kosoba'nın burada kelime anlamı da çift mezar demek, gölün başında. Bekecan işte burada Jibek'e aşık olan diğer delikanlı. 60 tane yiğidiyle Tölegen gelirse buradan geçer diye yolunu gözetmekteydi.
Pusu
kurmuştu. Ve bu şekilde Tölegen tek başına çıkmıştı. Tölegen'i burada yakalıyor. Dolayısıyla Tölegen savaşıyor. Evet, sabahtan akşama savaşıyor ama tek başına 60 kişiyle nasıl baş etsin? Sonunda Bekecan burada Tölegen'i öldürüyor. Hatta ölürken de tasvir edilirken diyor ki, sen de bir insan olsun, beni en azından diyor defnet diyor. Böyle açıkta kalmayayım, kurda, kuşa, kuzguna yem olmayayım diyor. Ama Bekecan orada çok insanlık dışı tavırlarla gösteriyor. Üzerindeki kıyafetlerini almış, atını almış, bu şekilde onu öyle bırakıyorlar. En son şu motif de çok önemli. Tölegen gözlerini kapatmadan önce gökyüzünde 6 tane kaz görüyor, yaban kazı. Yaban kazlarına seslenir. Benim ailem vardı, aileme selam söyleyin, başıma böyle şeyler geldiğini haber verin. Jibeki vardı diye orada yine Jibek'in güzelliğini, ya yar edemedim Jibek'e haber salın diyor, böyle böyle oldu. Bu şekilde yaban kazlar aracılığıyla öyle seslendiğini görüyoruz ve trajik bir şekilde Tölegen'in ölümünü görüyoruz.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bu ilginç kazakların, bu ilginç ve ünlü aşk destanı Kız Jibe'yi dinlemeye Gürcan Atkurman Galiyeva Ercilasun hocamızdan. Dünden bugüne Türkçemiz programında devam ediyoruz bu güzel destanı dinlemeye hocamızdan. Devamında hocam, evet.
Devam edelim. Burada esasında destanın ilk kısmının bittiğini görüyoruz. Bazı tahminlere göre belki de destan burada bitmesi gerekiyor. Bir varyanta göre burada bitiyor destan. Hatta bunun Tölegen'in ölüm haberini alınca Jibek'in de intihar ettiği ihtimali gibi böyle trajik bir şekilde biten aşk destanı gibi varyantlar da var. Ancak daha yaygın olan varyantta şimdi olayların daha farklı geliştiğini ve destan ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada kahramanlık destanına dönüşen, kahramanlık artı aşk destanı olan ikinci bölümüne. Böylece Jibek 8 yıl boyu Tölegen'i bekliyor. Hiçbir haber alamıyor. Ama bir gün dönüp gelecek diyor, sadık bir şekilde bekliyor Jibek. 8 yıl sonra Bekecan bir ziyafet düzenliyor. Ve o sırada yine atışma yapıyor. Jibek'le atışma dediğimiz yine doğaçlama, dombra eşliğinde yapılan o şekilde atışma yapıyorlar. Ve orada Bekecan ağzından kaçırıyor. Tölegen öldü artık diyor, benimle evlen diyor. Jibek dolayısıyla Tölegen'in ölümünü o ziyafet esnasında 8 yıl sonra almış oluyor. Tabii gözünden işte gözyaşı yerine kan aktı. Jibek tabii çok üzgün, bu olayı lanetliyor. Jibek'in abileri, 6 tane ağabeyi vardı. Bu olay üzerine Bekecan'ı öldürüyorlar. Burada da evet, hani ölüme karşı ölüm olayını görüyoruz. Bekecan da öldü. Şimdi biraz daha farklı olaylar, farklı seyretmeye başlıyor. Hatırlarsanız destanın başında Tölige'nin kardeşi olduğundan bahsetmiştik. 9 yıl sonra dünyaya gelen Sansızbay diye kardeşinden bahsetmiştik. Kazak geleneklerinde size az önce de dediğim Hunlardan beri devam ede gelen bir gelenek var. Bu geleneğin adı Levirat dediğimiz olay. Bu aslında Çin kaynaklarında Hunlarla ilgili kaynaklarda da geçer. Levirat. Eğer kocası ölürse hanımını ya abiyle ya kardeşiyle, erkek kardeşiyle evlendirilmesi. Eğer aileden kimse yoksa yine o boydan birisiyle evlendirmesi. Bu kazaklarda 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş olan bir gelenektir. Dolayısıyla Levirat o sıralar halen geçerli. Bu geleneğe göre Jibek'in Sansızbay'la evlenmesi lazım. Hatta Tölegen Sansızbay'la vedalaşırken, yola çıkarken, hani babasının hayır duası alamamıştı ama Sansızbay'la iyi vedalaşmıştı, öpmüştü ve demişti ki Sansızbay, senin için özel olarak bir kılıç ve hançer yaptırttım, şuraya sakladım, büyüdüğün zaman bunu kullanırsın. Eğer olur da başıma bir şey gelirse elbette diyor Allah'ın alnıma yazdığını göreceğim diyor. Ölüm geldikten sonra bana yatakta da gelirdi diyor. Ben yola çıkıyorum, tevekkül diye başlıyorum, yola gidiyorum. Eğer bana ama bir şey olursa Jibek'le evlenmek senin hakkındır. Başka yere gitmesin, yabancıya gitmesin, sen evlen diye bu şekilde vasiyet etmiş. Dolayısıyla Sansızbay da 8 yıl boyu ağabeyini bekliyor, herhangi bir haber yok. Sonunda babasına diyor ki ben gidip benim abimi aramam lazım. Babası hayır duasını veriyor ve ağabeyini aramaya çıkıyor. Henüz Sansızbay'ın da olaydan haberi yok. Derken Şege diye bir arkadaşıyla, şair o da, atışma, ozan, onunla yola çıkıyorlar. Bir Jibek'in köyüne yaklaşıyorlar, uzaktan bakıyorlar. O da ne, atlar, bir sürü çadırlar kurulmuş. O kadar kalabalık ki oradaki birilerine soruyor. Nedir bu kalabalık diyor, bu atlar, bu çadırlar. Diyorlar ki burası Kalmuk. Şimdi tarihi olayları görüyoruz. Kalmukları görüyoruz. Kalmuklar 18. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda Kazaklara çok saldırıda bulunmuş olan Moğol kökenli boylar. Kalmuklar diyor Jibek'in yurdunu kuşattı. Kalmukların hanı Koren Han ya da yöneticisi Koren. Jibek'e aşık oldu. Jibek'le evlenecek. Bu akşam düğünü var. Bu kalabalıkta onun kalabalığı diyor. Peki diyor bu Jibek daha önce evlenmiş miydi diye soruyor. Evet evet, böyle böyle işte Tölegen diye nişanlısı vardı, evlenecekti. Şöyle oldu, böyle oldu, öldürüldü diye. Dolayısıyla Sansızbay Jibek'in köyüne yaklaşırken abisinin ölümünü öğreniyor. Jibek'in bu akşam düğünü olduğunu öğreniyor. Arkadaşıyla ne yapalım diye düşünüyorlar ama böyle kalamayız. Diğer taraftan da çok kalabalık, biz nasıl baş ederiz diyor. Ama Sansızbay diyor ki böyle bırakamayız. Önce Şege'yi gönderiyor, sen bir git, önce bir ön bilgi topla gel diyor. Şege gidiyor, evet bir ziyafet, o zaman işte 30 gün oyun ya da 40 gün toyu şeklinde ziyafetler oluyor. Ve Şege de ozan olduğu için çok iyi atışma yapıyor. Jibek de o civarda, o bölgede çok iyi bir ozanmış. Kimse onunla yarışamıyormuş o bölgede atışmada. Karşısına Şege çıkıyor. Şege ile atışma yapıyorlar ve yavaşça, sessizce arasında diyor ki böyle böyle ve biz şöyle Sansızbay'la geldik. Aslında Jibek de Sansızbay gelir diye beklermiş. Ama burada ülkesi kuşatılmış Kalmuklar tarafından. Kalmuklar 9000 kişi orduyla gelmişler. Dolayısıyla mecbur evlenmekteymiş. Aslında ağıt yakıyormuş Jibek. Hiç istemiyormuş Koren'in evlenmesini. Böylece anlaşıyorlar ve Koren'in en iyi atlarının birine binip Şege ile kaçıp Sansızbay'a ulaşıyorlar. Dolayısıyla Sansızbay'la artık ulaşıp Sansızbay'ın vatanına doğru gitmeye karar veriyorlar. Kalmuk Han'ı böyle bırakacak değil, peşinden geliyor. Sansızbay Kalmuk Han'ı Koren'le düello yapıyor. Teke tek ya da düello çarpışmada Sansızbay kazanıyor, Koren'i öldürüyor. Arkasından birkaç ay geçtikten sonra yine bir Kalmuk saldırısı oluyor. Yine bunu Jibek rüyasında görmüştü. Ve Sansızbay tüm düşman ordusunu mağlup ediyor. Burada kahramanlık destanı dediğimiz Sansızbay'ın ne kadar iyi bir kahraman olduğunu da görüyoruz. Sonunda Kalmuklardan kuşatılan yerlerin hepsini Sansızbay temizledi. Kazakları, özellikle Cibek'in bulunduğu, onun yurdunu, onun boylarının bulunduğu yerleri hepsini temizliyor. Bir ara Karşıga diye Cibek'i Tölegen'le tanıştıran akrabası vardı, Ozan Karşıga. Onun köyünü de Kalmuklar basmış, onları da temizliyor. Dolayısıyla burada Sansızbay'ı çok iyi bir kahraman olarak görüyoruz. Sonunda Cibek'in çeyizini verip ailesi, anne babası görkemli bir şekilde ağırlayıp büyük bir ziyafetle, toyla Sansızbay'ın evine doğru gönderiyorlar. Sansızbay'ın köyünde 40 gün 40 geceyle düğün oluyor. Bu şekilde Tölegen'le mutlu son olamasa da sonunda Sansızbay'la mutlu bir şekilde bitirdiğini görüyoruz destanı.
Evet hocam, şimdi burada ilgi çeken bir şey, destanlar birinci elden kaynaklar değiller ama en azından birinci el kaynaklara destek olmak gibi bir özellikleri de var. Aktardığınız ikinci bölümde özellikle Kalmuklar, ortada gerçekleşen savaşlar tarihsel açıdan da bir veri teşkil ediyor galiba.
Evet, dediğim gibi hayattan alındığını söylemiştik. Belki de bu kısmı destana sonradan dahil edilmiş olabilir, sonradan eklenmiş olabilir. Belki Kız Cibek daha erken bir dönemde yaşamıştı. Hani bir varyanta göre Tölegen'in ölümüyle orada bitmiş olabilirdi. Ancak diğer daha yaygın varyantlara göre de burada kahramanlık destanına dönüşerek Sansızbay'ın dahil olmasıyla birlikte Kalmuklara karşı Kazakların nasıl galip geldiklerini, onlara kuşatan ya da saldıran Kalmuklara nasıl yendiklerini gösteriyor. Bu da tarihi bir veri teşkil ediyor. Kazakların 17. 18. yüzyılda çok başını ağrıtan bir konu bu Kalmuk saldırıları. Ama nihayetinde bir olmakla, beraber olmakla Kalmukları mağlup etmeyi başarmışlardı.
Evet hocam, bir ikinci dikkat çeken hususta örneğin Çıngız Atan'ın, Cengiz Aytmatov'un Gün Odur Asra Bedel, o çok güzel romanında bu atışmalar, ozanlar arası atışmalar, kadın ozanlar da var, erkek ozanlar da var, atışmalar oluyor. Yine bu destanda da atışmaları görüyoruz. Evet. Kız Cibek'te az önce söylediğiniz gibi bir ozan.
Evet. O kadar yaygınmış ki şöyle düşün, benim babamın naklettiği, babamın gençliğinde bile, yani 20. yüzyılın ortalarından bahsediyorum, düğünlerde, toylarda karşılıklı olur atışırdık diyor. Bu iki kişilik atışma olabilir, dört kişilik atışma olabiliyor. Sonra Kazaklarda kadın hiçbir zaman geri planda değildir. Kadınlar hiçbir zaman, hani kaç göç olayı yok. Atışma gerekiyorsa atışıyor. Sosyal hayatta beraber oturuluyor. Eğlencelerde, ziyafetlerde, atışmalarda da kadınlar geri planda kalmıyor. Bu şekilde hem Kız Cibek'te gördüğümüz gibi bunun çokça örneği var, bolca.
Hocam, biçimsel özelliklerine geçersek destanın ölçüsü var mı, redif var mı, vezin var mı, kafiye var mı?
Kafiye var, evet. Vezin de var. Şimdi birkaç tane varyant olduğundan bahsetmiştim. Birkaç nüshasından bahsetmiştim. Değişik nüshalarda değişiklik gösterebiliyor ama neredeyse bütün Kazak destanlarında kafiye olması gerekiyor, şart. Ondan sonra bir nüsha, Kazan'da yayınlanan bir nüshada 45 sayfa şeklinde. Bazı nüshalarında daha fazla, kimilerinde 1600 mısralık bir nüshada var. Dediğim gibi hem kısa varyantı hem daha uzun varyant var. Biraz değişiklik gösteren varyantları da var. Örneğin bu Bekecan'ın rolünü biraz daha farklı veren nüshalar da var. Ya da Bekecan'ı önce öldürüp ondan sonra Bekecan taraftarları Kalmuklara çağırdı gibi varyantlar da var. Ama esas olarak bu anlattığım varyantı en yaygın olan varyantıydı.
Örneklememiz mümkün mü hocam bazı bölümlerini destanın? Türkiye Türkçesine de sonra aktarmamız mümkün mü?
Tabii. Önce Kazak Türkçesinde mi okuyayım?
Evet, lütfen hocam.
Evet. Men söyleyin jarandar, tıngdap kulak salıngız. Az әңгіме kozgayın, kelgenişe halimiz. Zeketsiz bolsa payda jok, kasıktap jiğan malıңız. Kız Cibek'ti tıңdağınız, zamandas erkek urgaşı, ak sakaldı şalıңız. Kız Cibek'tin sözüne endi әбден kanıңız. Al tıңдаңыз jarandar, özge sözdü koyalık. Kız Cibek'ten söz kozgap kızıgına toyalık.
Ne dedik hocam buraya kadar?
Evet, ben söyleyeyim yarenler, dinleyip kulak veriniz. Biraz hikaye anlatsam, yettiği kadar gücümüz. Zekatsız olursa faydası yok, kaşıkla topladığımız malınızın. Kız Cibek'i dinleyiniz, akranlar, kadın erkek hepiniz, aksakallı ihtiyarınız. Kızcıbek'in hikayesine şimdi iyice kanınız. Gelin dinleyin yarenler, başka sözleri bırakıp Kızcıbek'ten söz edip eğlencesini doyalım. Bu böyle başlıyor. Hikayenin başlangıcı bu şekilde, artık bu hikayeye başlayacağını, destanı anlatacağını gösteriyor.
Giriş yaptı hocam şu
giriş
anda.
Giriş yaptı, evet. Bu arada Türksoy tarafından yayımlanan Kızcıbek'in Türkiye Türkçesine aktarılmış hali var. Ankara'da 2011 yılında yayımlanmış. Kızcıbek Kazak Aşk Destanı diye tavsiye ederim. Güzel bir aktarma. Evet, Bazarbay'dan ilk başladığımız şeyden, Jagalbaylı yurdunda Bazarbay adlı bir bey vardı. Zenginliğini sorarsan hesap edip söylemenin imkanı yok gibiydi. Zenginliğinin sınırı yok, 700 develik yükmüş, altını ile gümüşü, 1000 develik yükmüş, şekeri ile çayı, hayvanların hesabı yok, sürüp yayılıp güdülen. Gerçekten Hunlardan beri gelen diye tekrar tekrar söylüyorum, Göktürkler dedi diye. Hayvancılıkla uğraştıkları zaman hayvanların hesabını bilmezmiş. Şöyle, hayvanları dağın eteklerini bir kapladığı sırada bir an yeşilliğin rengi değişir. Yeşil otların rengi değişiyor. Sayısız bir şekilde sürüleri oluyor. Böyle bir gelenekten geliyoruz.
Hocam bir iki sorum daha var. Destana döneceğim ama bu en ünlüsü mü Kazak destanları içerisinde?
Kazak destanları içinde en ünlü aşk destanı olarak geçiyor. Kızcıbek'ten başka Kozu 45 Bayan Sulu diye bir destan var. Kozu erkek adı, Kozu 45 Bayan Sulu, güzel bayan demek. Bu Kızcıbek'le arada çok benzerliğini görüyoruz burada da, motiflerde de. Orada da trajik kısımları var. Bundan başka kahramanlık destanların içinde de yine dahil edilmiş aşk unsurlarını görüyoruz. Mesela Alpamıs Batır. Alpamıs Batır kahramanlık destanı ama içinde Gülbarş'ın onun güzelliğiyle, zekasıyla, erdemliğiyle kendini gösteren güzel Gülbarş'ın. Ondan sonra Koblandı Kurtka, Koblandı Batır destanı, kahramanlık destanlarından Kambar Batır, Yer Targın gibi
Batır
çok sayıda.
Batır yani hocam.
Batır
o
kahraman.
Mete Kağan'ın gerçekte doğru söylenmesi gereken ismi.
Bahadır.
Evet.
Evet, Batır diye.
Hocam şimdi bir sorum daha olacak. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz programımızın sonlarına ama Çin kaynaklarından Hunların tarihini takip ettiğimizde, destanları da az önce konuştuğumuz gibi ikincil bir veri olarak tarihsel anlamda kabul edersek izlerini sürebiliyoruz galiba. Okuduğunuz destandan da bu anlaşılıyor. Çile ise Çile, savaşsa savaş. Gerçekten Hunların devamı olarak görünüyor Kazak.
Evet, Çin kaynaklarında korunduğu kadarıyla Türk tarihi, eski Türklerin tarihi, Hunlar, o kadar benzer yönlerimiz var ki. Mesela size yine bir örnek vereyim, bu hani Levirat söylemiştik. Çinliler şöyle tasvir ediyor, Hunlar diyor, hiç diyor yaya gezmeyi sevmezler, sürekli at üstünde gezmeyi severler diyor. Hatta o kadar ki diyor, iki Hun bir araya geldiği zaman ikisi de at üzerinden konuşabiliyorlar diyor. Bunu o kadar şaşırarak yazıyorlar ki at üzerinde konuşmaya devam ediyor. Yemeklerini at üzerinde yiyebiliyor, muhabbet edebiliyorlar diye. Şimdi ben şöyle Kazak bugünkü...
Hocam burada şunu da herhalde söylemek gerekiyor. 434'te milattan sonra 434'te Avrupa Hunlarının Atilla Kağan Roma ile müzakerelerini, Margos Barış müzakerelerini yaparken saatlerce atın üzerinde müzakere yapıyor. İtalyan heyeti de Roma heyeti de şaşırıyorlar, burada ne oluyor, biz yorulduk diye. Aynı özelliği görüyoruz yine.
Aynı özelliği. Ben de mesela çocukluğumda hep gördüğüm, hani 20. yüzyılın sonunda, yani hala da bu böyledir, Kazakların at üzerinde konuşması, muhabbet etmesi bana o kadar normal geliyor ki nesine şaşırdı diyorum. Nesine şaşırıyorlar diyorum. O kadar sıradan olan bir şey. Sonra atla ilgili şunu anlatıyor Çinliler. Çocuklarına diyor 3-4 yaşından 4-5 yaşına itibaren küçük eğerler yaptırıp kuzunun, koyunların üzerine bindirirler. Sonra da ata bindirirler diye. Biz işte bu geleneğe devam ettiriyoruz, evet. Hala Orta Asya'da.
Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayınız, sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Dünden Bugüne Türkçemiz programında bugün Doçent Doktor Gürcanat Kurmangaliyeva Ercilasun hocamızla Kazakların ünlü aşk destanı Kızcıbek'i konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka programda yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.